Ayrım 18.
Tanrı'da çalışa dura acısını unutmaya ne kadar çalışırsa çalışsın, sonunda ister istemez düşünceleri ona varıyordu. Canı çıkana kadar çalıştı. Bazen saatlerce harman makinesinden inmediği oldu. Yine de aklı Natalya'daydı. İki de bir aklına birlikte hayatlarının çok uzak, çok önemsiz ayrıntıları, birbirlerine söyledikleri sözler geliyordu. Belli öyle hevesliydi geçmişi anmaya. Kendini bir an için bir koyuverse, Natalya gülümseyen yüzüyle yine gözünün önünde canlanıverecekti. Vücudunu hatırlıyordu onun, yürüyüşünü hatırlıyordu. Saçını düzeltişini, gülümseyişini, sesinin iniş çıkışlarını. Üçüncü günü arpayı biçmeye başladılar. Öğle üzeri Panteleimon atları durdurunca, Gregor makineden indi, kısa yabasını döşemenin üstüne koydu. ''Bir iki saat için eve gitmek istiyorum baba.'' dedi. ''Ne için?'' ''Hiç, çocukları özledim.'' ''Pekala, hadi bas.'' dedi babası memnunlukla. ''Biz de bu arada biraz deste yaparız.'' Gregor hemen atını makineden çözdü, sırtına atladı, sararmış fırça gibi ekin dipleri üzerinden şoseye doğru adeta sürdü hayvanı. ''Söyle ona, sana acısın.'' Natalya'nın sesi kulaklarında çınlıyordu. Gözlerini yumdu, dizginleri koyverdi. Anıları aldı götürdü onu, bıraktı atı kendi haline. Koyu mavi gökyüzünde tek tük rüzgardan dağılgın bulutlar süzülüyordu belli belirsiz. Ekin dipleri arasında yarı açılmış kanatlarıyla ekin kargaları sekiyordu. Sürüyle gelip demetlerin üzerine konmuştular. Gaga gagaya vermişler, yaşlılar yeni yumurtadan çıkmış kararsız kanat gençleri besliyorlardı. Biçili dönümler üzerinde kargaların vıraklayışı birbirine eklenip sürekli bir iniltiye dönmüştü. Gregor'un atı yolun kenarından kenarından gidiyor, arada sırada bir ağız dolusu yonca koparıp çiğniyordu. Boşta kalan gemi şıngır şıngır. İki kere uzaktan atlar gördü, durdu, kişnedi. Gregor kendine geldi o zaman, dehledi hayvanı. Bir yandan da görmeyen gözlerle bozkıra, tozlu yola, demetlerin sarı serpintisine, yeşilsi kahverengi bostanlara ya da olgun darıya bakıyordu. Eve varır varmaz Ristonya çıka geldi. Yüzü asık. Sıcağa rağmen İngiliz kumaşından asker ceketi, geniş süvari külotu vardı üzerinde. Diş budaktan yeni yontulmuş kocaman bir sopaya dayanarak içeri girdi. Gregor'u selamladı. ''Seni bir göreyim.'' dedim, acını duydum da. ''Demek Natalya Mironova'yı gömdüler.'' ''Nasıl oldu da döndün cepheden sen?'' diye sordu Gregor, Ristonya'nın sorusunu duymamış gibi. Memnun gözlerle Ristonya'nın tuhaf, azıcık kambur duran gövdesine bakıyordu. ''Yaralandım, iyileşeyim diye köye gönderdiler beni. Karnıma iki kurşun birden geldi saplandı. Hala oradalar, bağırsaklarımın orada galiba, Allah'ın belaları. Ondan bir sopa aldım elime işte.'' ''Nerede bu hale getirdiler seni?'' ''Balaşof'a yakın. Ele geçirdiniz mi orasını? Yükünü nasıl aldın peki?'' ''Hücumdaydık, Balaşof ele geçirildi. Pavorino'da, oradaydım ben.'' ''Hangi alaydasın söylesene. Köyden başka kim var seninle? Otur da bir cigara iç.'' Gregor yeni bir yüz görmekten pek memnun olmuştu. Ailenin dışında biriyle, acısıyla hiç ilişkisi olmayan biriyle konuşma fırsatına dört elle sarıldı. Ristonya az çok anlayışlı davrandı. Gregor'un acısı üzerinde durulmasını istemediğini anladı. Hevesle ama yavaş yavaş Balaşof'un nasıl ele geçirildiğini, kendisinin nasıl yaralandığını anlatmaya koyuldu. Kocaman bir cigara içiyordu. Kalın sesiyle konuştu. Ay çiçekleri arasından yaya ilerliyorduk. Kızıllar makineleriyle, toplarıyla ateş ediyorlardı üzerimize. Tabii tüfekleriyle de söylemeye ne hacet. Beni hemen görüyorlar. Öbürlerinin yanında tavuklar arasına düşmüş kaz gibiyim ben. Ne kadar eğilirsem eğileyim hepsi de görüyorlar. Neyse buldular beni tabii. Kurşunlar demek istiyorum. Aslına bakarsan boylu bostu olmam da iyiydi. Yoksa tam kafamdan vuracaklardı. Kurşunlar uzak mı düşmüş? Ne? Yine de bana bir çarptılar. O anda karnımda her şey guruldamaya başladı. Sonra öyle de sıcaktılar ki namussuzlar. Ocaktan çıkmış gibi. Elimi oraya koydum. İçimdeydiler. Derinin altında, birbirine yakın, oynaş oynaş öyle. Kese gibi. Evet, parmaklarımla oynamaya başladım. Onlarla birden yere yuvarlandım. Pis bir şaka bu dedim kendi kendime. Ne biçim şaka bu be? İyisi mi sen hiç kımıldama. Şimdi yoksa biri daha geldi mi, daha güçlüsü geçer de gider içimden. Neyse, işte öyle yattım orada. Elimle yokluyordum onları, kurşunları yani. Arada bir, hala oradaydılar. Biri öbürüne yakıncacık. O zaman bir kaygı düştü içime. Ya yürür de karnımın içine girerlerse? Ne yapardım? Bağırsaklarımın arasına bir karıştılar mıydı? Çıksın bakalım işin içinden hekim bey. Zor bulur. Sonra zaten pek de iyi gelmezlerdi bana. Herkesin karnı, benimki bile, içerisi suludur. Kurşunlar gide gide bağırsaklarımın da içine girdiler mi, postacı çanı gibi çangır çungur yürü dur ondan sonra ortalarda. Bana göre değil bu dedim. Uzandım, bir ayçiçeğinin tablasını eğip çekirdekleri yedim. Ama bir türlü korkum geçmiyordu. Bizim saf ilerlemiş gitmişti. Neyse, Balaşov ele geçirildikten sonra ne yapıp edip oraya vardım. Sonra Tişanka'da Sahra Hastanesi'nde kaldım. Oradaki hekim bir kibirli herif durmadan soruyor bana, karnını kesip çıkaralım mı kurşunları? Ama ben yattım düşündüm. Sordum ona, kumandanım içimde kaybolurlar mı kurşunlar diye sordum. Hayır dedi, kaybolmazlar dedi. O halde dedim ben de, kendi kendime çıkartmam ben de onları. O numarayı biliyorum tabii. Sonra hemen alaya geri göndersinler. Yok dedim, istemiyorum çıkarılsınlar kumandanım dedim. İçimde kalsın daha iyi, eve götürüp karıma göstereceğim dedim. Zaten rahatsız etmiyorlar, bir ağırlıkları yok pek. Etmediği küfür kalmadı bana. Bir hafta istirahat verdi. Gregor basit hikayeyi dinlerken gülümsüyordu. Hangi alaydansın sen diye sordu. Dördüncü. Bizim köyden başka kim var seninle? Kimler yok? Anikuşka, Besklebnov, Akif Kolevedin, Siyomko Miroşnikov, Tikhon Gorbaçev. Kazaklar ne alemdeler? Şikayet ediyorlar mı? Subaylarla başları dertte, öyle görmüyor. Başımıza öyle domuz herifleri getirip kodular ki tahammülü mümkünsüz. Hem de hepsi Rus heriflerin. Tek bir kazak yok aralarında. Hristonya konuşurken ceketinin kısa kolunu çekiştiriyor. İngiliz pantolonunun güzelim kumaşını inceleyip okşuyordu. Böyle güzel kumaş olduğuna sırtında inanamaz gibiydi. Ama biliyor musun, ayağıma uygun çizme bulamadım dedi düşünceli düşünceli. İngiltere'de yaşayan adamların bu kadar büyük ayakları yokmuş. Biz buğday eker buğday yeriz ama herhalde İngiltere'de de Rusya'daki gibi yalnız çavdar yiyorlar. Benimkiler gibi büyük ayakları nasıl olsun? Bizim bütün bölüğü giydirip kuşattılar, kokulu cigaralar gönderdiler bize. Ama yine de işler kötü. Nedir kötü olan? Gregor ilgiyle sordu. Dışarıdan her şey yolunda görünüyor ya, içerisi berbat. Hristonya gülümsedi. Biliyor musun, kazaklar yine savaştan kaçmaya bakıyorlar. Onun için bu savaştan bir şey çıkacağı yok. Koper hudutlarının ötesine gitmeyiz demeye başladılar. Hristonya'yı uğurladıktan sonra Gregor bir an düşündü. Sonra kararını verdi. Burada bir hafta daha kalır, sonra cepheye giderim. Burada üzüntüden ölüyorum. Akşama kadar evde kaldı. Kendi çocukluk günlerini hatırladı. Mişatka'ya sazlardan bir yel değirmeni, at kılından serçe kapanı, kızına döner tekerlekli güzelim bir araba yaptı. Paçavralardan bir de bebek yapmaya kalktı ya, beceremedi. Dünya bitirdi bebeği sonunda. Gregor çocuklarına hiç bu kadar vakit ayırmamıştı. İlkin niyeti nedir bilemediler. Bir uzak durdular ondan. Ama sonradan bir dakika bırakmadılar peşini. Akşam üzeri Gregor tarlaya dönmeye hazırlanıyordu. Mişatka ağlamaklı bir sesle, ''Sen de hep böylesin işte'' dedi. ''Gelir gelmez yine çekip gidiyorsun. Al senin olsun kapan, değirmeni de. Kaynana zırıltısını da al. Hepsini götür, istemiyorum.'' Gregor, oğlunun minicik ellerini kendi kocaman avuçları içine aldı. ''Madem öyle diyorsun, gel seninle anlaşalım.'' Sen bir kazaksın. O halde ata binip tarlaya gideceksin benimle. Arpayı biçip deste yapacağız. Sen dedenle harman makinesinde oturursun, atları sürersin. Orada otların arasında ne çekirgeler bulacaksın, bak gör. Yarlarda ne kuşlar var.
Ama Polyuşka nenesiyle evde kalacak. O aldırmaz. O kız o. Onun işi yerleri süpürmek. Nenesine dondan küçük kovayla su getirmek. Kadınların evde gördükleri bir dolu iş vardır. Hadi geliyor musun? Geliyorum, geliyorum, dedi Mişatka sevinçle. Gözleri parladı. Nereye götürüyorsun onu? İliniçka karşı durmaya çalıştı. Gene ne koydun aklına? Nerede uyuyacak çocuk? Kim bakar ona orada? Tanrı korusun, atlara yaklaşıp tekmeyi yese ya da bir yılan soksa sonra? Sen gitme babanla canım, kal evde, dedi torununa dönüp. Fakat Mişatka'nın daracık gözleri ansızın uğursuz bir ateşle parıldayıverdi. Tıpkı öfkesi kabardığı zamanlar dedesinin olduğu gibi. Küçük yumruklarını sıktı, ağlamaklı, tiz bir sesle avazı çıktığı kadar haykırdı. Sus sen nene, ne olursa olsun gidiyorum ben, dinleme sen onu baba. Gregor güldü, oğlunu kucağına alıp İliniçka'ya döndü. Benimle uyur, oraya kadar atı yürütürüz, düşürmem ben onu. Sen hesaplarını hazır et, hadi ana korkma. Sağ salim geri getiririm onu sana, yarın akşam getiririm. Gregor'la Mişatka böylece dost oldular. Tatarsk'ta geçirdiği iki hafta içinde Gregor Aksinya'yı topu topu üç kere, o da uzaktan şöyle bir gördü. Aksinya doğuştan güçlü önseziyle onunla karşılaşmaktan çekiniyordu. Yanına varmamanın daha iyi olacağını biliyordu çünkü. Kadınca ileri görüşüyle Gregor'un ne hava çaldığını anlamış, ona karşı duygularını apaçık ve zamanı değilken göstermekle onu kendisine düşman edebileceğini, ilişkilerine gölge düşürebileceğini sezmişti. Gregor kendi gelsin onunla konuşsun diye bekledi. Cepheye gitmeden bir gün önce oldu bu. Akşam geç vakit bir araba dolusu tahılla tarladan dönüyordu. Bozkır'a en yakın sokakta alacakaranlıkta Aksinya'ya rast geldi. Daha epey uzaktayken Aksinya eğilip selam verdi. Belli belirsiz gülümsedi. Az cilveli meraklı bir gülümsemeydi. Selamına karşılık verdi Gregor ama konuşmadan geçemedi yanından. ''Ne alemdesin?'' diye sordu belli belirsiz dizginlere asılıp atları ağırlattı biraz. ''Fena değilim, sağ ol Gregor Panteleyeviç. Niçin hiç ortalarda görünmedin?'' ''Tarladaydım. Tek başıma çok yapacak işim var.'' Mişatka da arabada Gregor'un yanındaydı. Belki de ondan Gregor atları durdurup daha fazla konuşmadı. Birkaç adım gitmişti ki birinin seslendiğini duyup döndü. Aksinya çitin yanında duruyordu. ''Köyde çok kalıyor musun?'' diye sordu telaşlı. Elinde bir papatyanın yapraklarını yoluyordu. ''Bugün yarın gidiyorum.'' Öyle bir duraklayışından belliydi. Bir şey daha soracaktı Aksinya. Neden bilinmez bir şey demedi. Elini sallayıp çabucak ortak toprağa doğru yürüdü. Hiç arkasına bakmadı. 19. Gökyüzü bulutlarla kaplıydı. Elekten geçmişçesine ince bir yağmur serpiliyordu. Bozkır'a saçılı taze fundalar, çalılar, yaban dikeni kümeleri parıltılar içindeydi. Köyden böyle hemencecik ayrıldığına içerleyen Prokor atını sürerken sessizdi. Alaya varıncaya kadar hiç konuşmadı. Bir köyün ötesinde üç Kazak atlısıyla karşılaştılar. Adamlar birbirlerinin peşi sıra gidiyorlar, topuklarını böğürlerine daldırıp gayrete getiriyorlardı atlarını. Aralarında hararetli hararetli konuşuyorlardı. Yaşlıca, kızıl sakallı, köylü esvabı giymiş birisi Gregor'u tanıdı. Yüksek sesle yanındakilere, ''Bakın kardeşler, Melekov işte şuradaki.'' dedi. Gregor'la bir hizaya geldiklerinde yüksek bacaklı doru atının dizginlerine asıldı. ''Selam sana Gregor Panteleyeviç.'' diye bağırdı. ''Selamlar.'' Gregor bu kızıl sakallı, asık yüzlü Kazağı nerede tanımıştı, boşuna hatırlamaya çalıştı. Anlaşılan adam daha yeni sancaktar olmuştu. Sıradan bir Kazak eri olmadığını göstermek için yeni apoletlerini köylü paltosunun omuzlarına dikmişti. Atını doğru Gregor'un yanına sürüp elini uzattı. Soluğu vodka kokuyordu. ''Tanımadın mı beni?'' dedi. Yeni yetme sancaktarın yüzünde kendinden memnunluk taşıyordu. Aptal mı aptal bir ifade, küçük mavi gözleri parlıyor, kızıl bıyıklarının altında dudakları sırıtıyordu. Gregor'un tuhafına gitti. Köylü elbiseleri içinde bu subayın birden ortaya çıkışı. Gülümsediğini saklamadan cevap verdi. Hayır, tanımadım. Epey oldu herhalde görüştüğümüz. Yeni mi sancaktar oldun? Tas tamam. Tam bir hafta oluyor. Yeni rütbemi aldım. Ama biz Kudinov'un karargah toplantılarından birinde karşılaştıydık seninle galiba. Meryem yortusu sıralarındaydı. Sen o zaman beni az bir beladan kurtarmadıydın. Hatırlamıyor musun? Hey Trifon, yavaş sürün, birazdan yetişirim size, diye bağırdı ötede durup onu bekleyen kazaklara. Gregor biraz uğraştıktan sonra kızıl saçlı sancaktarla nasıl tanıştığını, onun hakkında Kudinov'un söylediklerini hatırladı. Yaman bir nişancı, hiç kaçırmaz, çok iyi dövüşür. İyi keşifçidir ama aklı çocuk aklı. Ayaklanma sırasında adam bir bölüğe kumanda etmiş, bir yerde işleri karıştırmıştı. Kudinov fena bir ders vermeye niyetliydi ona. Gregor araya girmiş, adam bağışlanmış, bölük kumandanlığı elinden alınmamıştı. Cepheden mi dönüyorsun? Gregor sordu. Evet, Novokoperski'den izinli gidiyorum. Yoldan çıkıp 100 kilometre kadar dolaştım, bir akrabalarımı görmek için. Hafızam kuvvetlidir, Gregor Panteleyeviç. Sana bir şey ikram edeyim, kırma beni. %100'lük iki şişe var çantamda. Hemen uçalım ha şuracıkta. Gregor orada oturup içmeyi kesinlikle reddetti ama adamın hediye olarak uzattığı şişeyi almamazlık etmedi. Orada olacaktın da görecektin. Kazaklar da subaylar da ne mal yüklendiler ne mal. Sancaktar kabararak bildirdi. Ben Balaşov'daydım aynı zamanda. Orasını ele geçirip doğruca demir yoluna gittik. Hatlar vagon doluydu. Birine tepeleme şeker doldurmuşlar. İkincisinde üniformalar vardı. Üçüncüsünde ne arasan bulurdun. Kazaklardan bazısı neredeyse 40 kat esvap yüklenip gittiler. Sonra Yahudileri tepelemeye gittiğimizde orada olaydın nasıl gülerdin bilsen, benim yarım bölükte kurnaz bir Yahudi avcısı tam 18 saat toparladı onu da altın. Hepsini göğsüne astı. Oraların en zengin tüccarı derdin herife. Hele kaldırdığı yüzükler, bilezikler, haddi hesabı yoktu. Her bir parmağında ikişer üçer tane. Gregor adamın şişkin eğer torbalarını gösterdi. Peki sen ne aldın? Ben mi? Oo, bir dolu şey. Demek sen de katıldın yağmaya. Canım öyle demesen de olur. Yağma etmedik, kanunen kazandık onları biz. Alay kumandanımız dedi ki, şehri alın dedi. İki gün sizindir dedi. Başkaları benden aşağı mı kaldılar sanki? Ben kanuni olanları aldım, ne geçerse elime. Başkaları daha neler yaptı bir bilsem. Yaman dövüşçülermişsiniz. Gregor sancaklara tiksintiyle bakıp ekledi. Sizin gibiler şoselerde köprü altlarında pusuda bekler. Ama dövüşmezsiniz siz hiç. Savaşı yağma seferine çevirdiniz. Ulan reziller, yeni bir ticaret buldunuz değil mi şimdi kendinize? Ama sanıyor musun ki günün birinde senden de senin kumandanından da bunun hesabı sorulmayacak? Neyin hesabı? Bütün bunların. Kim soracak o hesabı? Daha yüksek bir kumandan. Adam gülümsedi. Ama hepsi yapıyor bunu, dedi. Biz kaldırdığımızı yalnız heybelerimize ya da arabalarımıza dolduruyoruz. Onlarsa koca koca katarlara yükleyip götürüyorlar. Ne demek? Sen hiç gördün mü öyle yapanları? Gördün mü ne demek? Ben kendim böyle bir katarı Yaroslavskaya'ya götürdüm. Koca bir vagon dolusu gümüş vardı. Kaşıklar, tabaklar, kaseler, subayların bazısı üzerimize atıldılar. Ne var orada? Hadi gösterin bakalım. Ama bilmem hangi generalin kendi öz malıdır dedim ben, avuçlarını yaladılar. Kim bu general? Gregor gözlerini kısıp dizginlerle asabi asabi oynayarak sordu. Adam kurnaz bir bakışla gülümsedi. Adını unuttum. Neydi? Ha, neyse hatırlayamadım. Ama boşuna sövüyorsun Gregor Pantaleyeviç. Tanrı hakkı için herkes yapıyor bunu. Onların yanında ben kurdun yanında kuzuyum kuzu. Ben azaldım. Başkaları halkı yolun ortasında soydular, soğana çevirdiler. Irzına geçmedik Yahudi kızı bırakmadılar. Benim öyle şeylerde gözüm yoktu. Benim kendi nikahlı karım var benim. Ne karı ama? Aygır aygır karı değil. Yok yok, bana ne diye kızıyorsun sanki? Dur hele yahu, nereye gidiyorsun? Gregor soğuk bir selam verip atını tırsa kaldırdı. "Hadi gel," dedi Prokor'a. Yolda birer ikişer ya da daha kalabalık giden izini kazaklara rast geldiler. Sık sık çifte koşulu arabalarla karşılaştılar. Yükleri katranlı bezle ya da battaniyelerle örtülü, sımsıkı bağlıydı. Arabaların arkasından yepyeni yazlık üniformaları, Kızıl Ordu haki pantolonlarıyla üzengileri üstünde duran kazaklar geliyordu. Tozdan ağarmış Yağız yüzleri heyecanlıydı, neşeliydi. Ama Gregor'u görür görmez seslerini kısarak çabucak bir selam verip geçiyorlar. Ancak Gregor'la aralarına epey bir yol girdikten sonra yeniden aralarında konuşmaya dalıyorlardı. "Tüccarlar göründü," diyordu Prokor, yağma malla tepeleme dolu bir arabayı getiren atlıları uzaktan görünce. Ama yolda karşılaştıkları izne giden adamların hepsi de talan malıyla yüklü değildiler. Köylerden birinde atları sulamak için bir kuyu başında mola verdiler. Gregor'un kulağına komşu avluda türkü çağıran sesler çalındı. Güzel, taze, açık seçik seslere bakılırsa birkaç kazak delikanlısı olacaktı. "Askerin birini uğurluyorlar galiba," dedi Prokor kovayla su çekerken. Bir akşam önce içtikleri vodkadan yine canı içki istiyordu. Atlara çabucak su verdikten sonra gülerek, "Ne dersin Panteleyeviç, gidip katılalım mı şunlara biz de?" dedi. "Belki yol içinde bir şişe ele geçiririz. Kulübenin damı sazan ama belli varlıklı kişiler." Gregor, genç kazak delikanlısının nasıl yola uğurlandığını gidip görmeye razı oldu. Atları çite bağlayıp Prokor'la avluya girdiler. Bir sundurmanın altında, yuvarlak yemliğin başında dört at duruyordu. Zahiri ambarından içi tepeleme yulaf dolu bir kova taşıyan bir delikanlı çıktı. Gregor'a bir göz atıp kişneyen atların yanına vardı. Kulübenin köşesinden bir türkü sesi geliyordu. Tiz, titrek bir tenor. "Hiç ayak değmemiş o yolda, hiç ayak değmemiş." Kalın, dumansı bir ses son kelimeleri tekrarlayıp tenora katıldı. Derken başka sesler geldiler. Türkü heybetli, coşkun, yaslı aktı gitti. Adamların türküsünü yarıda kesmek istemeyen Gregor, Prokor'un yenine dokunup fısıldadı. "Bekle biraz, seni görmesinler, bitirsinler." "Pek coşturucu değil. Yelenskaya kazakları hep böyle söylerler. Ama iyi söylüyorlar namussuzlar." Prokor takdirle konuşup kızgın yere tükürdü. Umduğu içkiyi bulamayacak gibiydi. Hoş tenor ses savaşta rezil olan kazağın hikayesini sona erdirdi. "Hiç ayak değmemiş, at izi görünmemişti. Ama vaktiyle bir kazak alayıydı, geçmişti. O yoldan, ardından bir yaman küheylan, bir güzelim eğerdi sağrısında sallanan, ipek dizginleri çözülmüş yuları da, ardından bir genç kazaktı koşan, koşarken bağırdı kazak, bekle, bekle sadık atım benim, bırakma yüzüstü, bırakma beni, çeçenlerin hışmına salma beni." Türkiye'ye dalıp giden Gregor, kulübenin beyaz badanalı duvarına dayandı. Ne atların kişnemelerini ne de sokaktan geçen arabaların gıcırtısını işitir oldu. Türkü sona erince söyleyenlerden biri öksürüp konuştu. "Buna türkü çağırmak derler azizim. Bundan iyisi can sağlığı ya. Asker adama bundan fazlası gerek. Kadın gerek. Karnımızı iyice doyurduk çok şükür. Yola alacak ne çorbamız var ne bir şeyimiz."